Ayrım 78, sayfa 324. 1. Büyük Millet Meclisi'nde Komünist Partiler. 1. Büyük Millet Meclisi içinde veya çevresinde başlıca 4 komünist partisi veya hareketi dikkati çeker. Bunların biri yarı gizli, diğeri gizli, diğer ikisi de açık ve resmi parti hareketleridir. Bu hareketlerin bu sıraya göre isimlerini verelim. 1. Yeşil Ordu Hareketi, parantez içinde hem gizli hem açık. 2. Türk Komünist Partisi, parantez içinde gizli. 3. Halk İştirakiyum Partisi, parantez içinde açık. 4. Türkiye Komünist Partisi, parantez içinde açık ve resmi. 1. Yeşil'in hikayesi ve platonik bolşevizm. Önce Yeşil Ordu üzerinde duralım. 1. Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışma yılı içinde Yeşil Ordu, parantez içinde Haziran 1920'de kuruldu, hem bir girişim hem bir masal yahut efsane olarak dikkati çeker. Yeşil Ordu, evvela şunun için bir girişimdir ki, Yeşil Ordu adını taşıyan bir teşekkül doğmuştur. Bu hareketin kurucuları, yöneticileri, merkez heyeti, hatta bu merkez heyetinden başka Ankara, Eskişehir gibi merkezlerde ayrıca vilayet ve bölge müteşebbis heyetleri kurulmuştur. Gene Eskişehir'de Yeni Dünya adında bir de yayın organı, gazetesi olmuştur. Hulasa Yeşil Ordu meselesinde iş, bir hareket yani aksiyon safhasına girmiştir. Yeşil Ordu'nun masal yahut efsane tarafı, Yeşil Ordu isminin zihinlerde uyandırdığı mistik etkilerdi. İslamlığın yeşil bayrakları, yeşil sarıklar, yeşil türbeler gibi her nedense İslam gelenekleriyle ilgili yeşil rengin hayalleri harekete getirici etkileri. Halbuki İstiklal Savaşı'nın o günlerinde Yeşil Ordu sözünün ve varlığının kökü, İslam'ın yeşil renginden değil, düpedüz Rusya'dan ve Bolşevik ülkelerdeki hareket ve gelişmeden geliyordu. Durum şuydu. 1919'da Rus Ovası korkunç ve kanlı bir iç harbe sahne oluyordu. Batı devletlerinin teşvik ve yardımlarını gören eski Rus generalleri, mesela General Denikin, Moskova ve Kuzey Rusya'yı ellerine geçiren Bolşeviklere karşı Karadeniz kıyılarıyla Ukrayna'dan hücum ve mücadele halindeydiler. Boğuşma insafsızca ve kıyasıyaydı. Ama gene Rus Ovası'nda bu iki kuvvet ve cepheden başka şu veya bu tarafa karşı çarpışan daha nice çeteler, kuruluşlar, liderler hatta cepheler vardı. Mesela Ukrayna ve Batı Rusya ormanlarında türeyen, etrafına gittikçe artan asker, kazak ve köylüleri toplayan Makno isminde biri, bir aralık hem Bolşevikler hem de beyaz taraf generallerine meydan okuyacak bir güce ulaştı. Asıl sığınağı yeşil ormanlardı ama güçlenince ormanlardan taştı. Ukrayna'yı Kırım'ı zapt etti. Doğuya doğru ilerledi. Doğu Karadeniz'e, Kafkasya'ya doğru aktı. İşte bu Makno'nun ordusuna Yeşil Ordu deniliyordu. Bu sözlerde onun kaynağı ve sığınağı olan yeşil ve uçsuz bucaksız ormanlardan geliyordu. Yeşil Ordu sözlerinin Rusça karşılığı Zelonnaya Armiya'ydı. Yeşil Ordu bir aralık böylece genişledi. Daima basit bir asker kıyafetinde görünen Makno, Maknoizm şeklinde bir akımın önderi haline de geldi. Fakat sonra Kızıllar hem beyaz generalleri hem Maknoculuğu tasfiye ettiler. Rusya'daki Yeşil Ordu'nun Kafkas kıyılarına yaklaşışı ya da varışı, Türk İstiklal Savaşı'nın önderleri arasında evvela Yeşil Ordu isminin büyüleyici etkisi, sonra da emperyalizme karşı mücadele Anadolu için bir destek olabileceği yolundaki ümitlere yol açtı. Mesela 1919 sonunda ve Yeşil Ordu'nun Gürcistan'da Soçi'ye kadar geldiği hakkında bir haber alan Kazım Karabekir'in Ankara'da Mustafa Kemal'e yazdığı şu telgrafı okuyalım. Denikin ordusunun arkasından çıkan Yeşil Ordu tarafından Karadeniz kıyıları Soçi'ye kadar işgalle bu arada birçok yerlerde zapt edilmiştir. Yeşil Ordu'nun ele geçirdiği bu yerlerin ahalisi ki kısmen Müslümandır, kurulan Şuralar İdaresi'ni iyi karşılamışlardır. Yeşil Ordu'nun miktarı 70 bin kadardır. Mustafa Kemal'in cevabı heyecanlıdır. Bolşeviklerin muvaffakiyetlerine dair vermiş olduğunuz malumata arz-ı şükran olunur. Fil hakika vaziyet elhamdülillah lehimize inkişaf etmektedir. Bu bahsi daha da uzatabiliriz. Ama şunu belirtelim ki Ankara'da işte bu hava içinde bir Yeşil Ordu cemiyeti ya da partisi meydana geldi. Ne olduğu, ne istediği, ne yapacağı pek bilinmeyen bu teşekkülde Mustafa Kemal'in en yakınlarından bazıları yer almıştır. O sıralarda Mustafa Kemal'in daima çevresinde bulunan, ilk kabinede sağlık vekili olarak vazife alan, daha sonra dahiliye vekili, meclis reisi vekili olarak çalışan Doktor Adnan, parantez içinde adı var, Hakkı Behiç, parantez içinde ilk kabinede maliye vekili, Celal Bayar, parantez içinde mebus vekil, Yunus Nadi, parantez içinde mebus gazeteci, Hüsrev Sami, parantez içinde asker mebus siyaset adamı gibi şahsiyetler bu arada sayılabilirler. Ayrıca Çerkez etimin Yeşil Ordu'ya kazanıldığı gene vesikalara dayanan bir gerçektir. Fakat ne var ki Yeşil Ordu resmen teşekkür etmiş değildi. Yani kuruluşu için hükümetten müsaade alınmamıştı. Aslında gizli bir teşekküldü. Bu teşekkül hakkında açılan mahkemede meydana çıkan gerçeklere dokunmadan önce Yeşil Ordu'nun masal ve efsane tarafının teşkilat gücünden daha etkili olduğuna tekrar işaret etmeliyiz. Yeşil halk için kutsal, esrarlı bir anlam taşıyordu. Eski gazalarda yeşile bürünmüş şehitlerin ya da meleklerin gökyüzünden saf saf savaş meydanına inerek gazilerimize yardıma koştukları inancası 1. Cihan Harbi'ne kadar yaşamıştır. Yeşil Ordu ismi de milli mücadele günlerinde bir süre halk ve hatta Ankara'daki aydınlar arasında sanki gerçekten bir yeşil ordu varmış ve bu ordu Kafkasya'dan ya da bilinmez Turan ülkelerinden geliyormuş gibi söylentilerle karışık olarak zihinleri sarmıştı. Bu söylentiler arasında bu ordunun başında Enver Paşa varmış ve arkasında kılıçlarını çekmiş, önlerinde yeşil bayraklar açmış binlerce, on binlerce atlılarıyla Anadolu'ya yürüyormuş sözleri de galiba bazı iddiatçılar tarafından isteyerek yayılıyordu. O günlerde Ankara'da ve eski iddiatçı çevreler tarafından Enver Paşa'ya bağlanan ümidin ve onu hareketin başına getirmek için bazı girişimlerin amaçları da düşünülürse, Yeşil Ordu hareket ve efsanesini biraz da Mustafa Kemal'in şahsına karşı ve perde arkasında bir tertip olarak almakta pek hata olmaz. Dipnot: bu konuya bu kitabın çeşitli bahislerinde değinilmiştir. Hele bu teşebbüste Çerkez etime verilen önem göz önüne alınırsa. O zaman Yeşil Ordu Teşkilatı'na giren ve kurucularından Şeyh Servet'in çok ilgi çekici sözlerini kendisinden dinleyip eserinde nakleden bir yazara göre Şeyh Servet Efendi şöyle konuşuyordu. Dipnot: Feykan Demir, Atatürk'ün kurduğu Komünist Partisi, sayfa 20. Şu kadar milyon nüfusuyla dünyanın en muazzam devletini teşkil eden komşumuz Rusya'nın da yaptığı büyük inkılaplarla İslam dini esaslarını kabul etmiş olduğunu görmüyor muyuz? Bugün Ruslara Bolşevik diyorlar. Bolşevizm nedir? Bolşevizmin en kısa ve toplu tarifi asr-ı saadette, parantez içinde peygamber zamanında, yaşanmış olan gırlugışsız, parantez içinde saf, bozulmamış, müşterek, samimi hayattan ibarettir. O asırda eğer Bolşevik tabiri malum olsaydı, Hazreti Ebu Bekir İslamiyet'i kabul eder etmez bütün servetini, develerine, koyunlarına kadar varını yoğunu dağıttığı fakir ve kimsesizlerle hemhal olmuştu. Binaenaleyh bir lahza tereddüde yer yoktur. Biz de öyle yapacak, asr-ı saadetin müşterek samimiyetini ihya ve hakiki zaferi istihsal edip bütün musibetlerden, felaketlerden kurtulacağız. Dipnot: 1. Millet Meclisi'nde Bursa mebusu olan Şeyh Servet Efendi ile 1955-1956 sırasında Ankara'da konuşmuşumdur. O günlerde durumu pek iyi değildi. Eski köklerinden kopmuştu. Yani tekke ve şeyhlik işleri tarihe karışmıştı. Artık siyasi tutanakları da yoktu. Meclisteki Yeşil Ordu hatıraları da çelişmeliydi. Demokrat Parti devrinin beslemeye çalıştığı dincilik cereyanları içinde ve bu cereyanları yayıcı durumda görünen bazı karışık insanların yanında yarı sığıntı durumunda bir hal içinde görünüyordu. Demek ki Yeşil Ordu kurucularının toplantılarında böyle konuşuluyordu. Gerçi bu toplantılarda Adnan Bey, Yunus Nadi Bey gibi pek de asr-ı saadet özlemi çekmeyenlerden ziyade Şeyh Servet ve arkadaşları gibi işin ancak havasında yaşayanlar yer alıyordu. Ama arada gene de bu gidişi kendi hesaplarına yontmak isteyenler de vardı. Mesela Çerkez Etemin abi Reşit Bey, asr-ı saadet bahsini kolayca ordu aleyhtarlığına bağlayabiliyordu. Mesela o günlerde cepheden ve cephedeki Çerkez Etem çeteleri içinden geldiğini söyledikten sonra işi şuraya getiriyordu. Bugün düşman karşısında silaha sarılıp boğuşmaya koşanların hemen hepsi, pek muhterem arkadaşım Şeyh Servet Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi, asr-ı saadetin müşterek samimiyeti içinde bulunduklarını hissederek ya gazi ya şehit diye canlarını feda edercesine dövüşüyorlar. Aralarında bey, efendi, ağa, zengin, fakir farkı görmüyorlar. Ortada mal diye ne varsa hepsinin müşterek malı ve bunun böyle olacağını, böyle gideceğini bilerek bu uğurda mücadele ediyorlar. Nizami askerlerine, parantez içinde muntazam ordu gelince, gözlerimle gördüm. Siz de pekala biliyorsunuz ki kaçak sürüleri halinde dağlarda, ormanlarda dolaşıyorlar. Bu da gösteriyor ki bugün ordu dediğimiz muntazam kuvvetle iş görmek artık mümkün değildir. Parantez içinde aynı eserden. Gene o günlerde Mustafa Kemal'in maaşı yoktu ama Çerkez Ethem için bir maaş bile düzenlenmişti. Güneş ay gibi ülkeyi parlattı, kahraman Ethem cihadın senin. Garbı cihanı yerinden oynattı, kahraman Ethem nejadın senin. Yurdun Kafkas'tır, uludur oymağın, kalplerde böyle yağıtların vardır. Gönlün yücedir, dünyadır oynağın, alemde böyle atların vardır. Kısacası bu dumanlı havada herkes kendi tezgahında kendi metağını örmeye çalışıp duruyordu. Yeşil Ordu kurucularının daha aydınlarına gelince onların arasında da hava pek de başka türlü değildi. Mesela bu teşkilatın ve daha sonra Mustafa Kemal'in kurdurmak yoluna gideceği Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreteri veya başkanı durumuna getireceği eski idare amirlerinden Hakkı Bey'in sözleri de şöyleydi. Kendi kuvvetlerimizle başaramayacağımızı anladığımız milli mücadeleyi zafere ulaştırmak için behemal milyonlarca Müslümanın da kabul ettiği Bolşevizmin yardımını sağlamak gerektiğini, bunun için de Yeşil Ordu'yu kuvvetlendirmekten başka çare olmadığını, bu yapıldığı takdirde yalnız Rusya'daki Bolşeviklerin değil, hatta bütün İslam aleminin de yardımları sağlanarak Avrupa emperyalizmine indirilecek müthiş darbelerle yeryüzündeki Müslümanların hepsinin kurtulabileceğini. Hulasa bu edebiyat, bu arada hatta İslam Sosyalist İttihadı ya da Kızıl İslam gibi çeşitli hayal oyunlarına bürünerek yürüyüp gidiyordu. İnsan bu kavram karışıklıklarını izlerken Asr-ı Saadet'in müşterek samimiyeti denilen hikayeyle topyekün ve kanlı bir sınıf kavgası olan Bolşevizm arasındaki ilişkisizliği ister istemez düşünüyor. Sonra Asr-ı Saadet'in müşterek samimiyetini muntazam ordu aleyhtarlığına çıkaran Çerkez Reşit'in tertipli oyunlarını görüyor. Bolşeviklikle baştan başa feodalizm, ağalık, beylik, eşraflık nizamı altında inleyen İslam alemi arasında bağlar, ilişkiler, birleşmeler hayal eden bu koyu cehaleti görüyor. Sonra düşünüyor ki bütün bunlar o zamanın küçük Ankara'sında ve Mustafa Kemal'in gözünün önünde, kulağının dibinde, hatta biraz da onun bilgisi içinde oluşmaktadır. Bu düşünce insanda o Mustafa Kemal'in kimlerle, hangi şartlar içinde, hangi mihnetlere katlanarak yürütmeye çalıştığı mücadelenin büyüklüğünü bütün çetinliğiyle canlandırıyor. Ama ne yapsın ki yalnızdır. Dünyanın bütün şer kuvvetleri onun aleyhine seferber edilmiştir. Ve ufukta bir ışık sezebilmek, bir çıkış noktası bulmak ve bir dayanak aramak zorundadır. Bu dayanak hatta bulutlar arasında dumanlı bir sezgi kırıntısından ibaret olsa bile. Rauf Bey'den şu satırları okuyalım. Milli mücadelenin o günkü şartlar içinde hangi kaynak ve imkanlara, hangi kuvvetlere dayanılarak yürütüleceği konusunda akla gelen çareler arasında, özellikle Anadolu'nun içinde bulunduğu imkansızlıklar karşısında, komşumuz Rusya'nın inkılapla aldığı yepyeni vaziyetten istifade edilip edilemeyeceğini düşünmüştük. Şimdi Yeşil Ordu girişiminin biraz daha özü üzerinde durmalıyız. Çünkü Yeşil Ordu hareketi bir an gelmiş, İstiklal Mahkemesi'ne götürülmüş, meydana bazı gerçekler dökülmüştür. Yeşil Ordu'nun mahkemede açıklanan bir beyannamesi şu cümleyle başlar. Eski dünya birkaç zenginin milyonlarca insanları esir gibi çalıştırarak bu milyonlarca insanın açlık ve sefaletine karşı kendi rahatlıklarını temin etmelerinden başka bir şey değildir. Allah insanları hep eşit yaratmıştır. Sizi fukara yapan, cahil yapan bu zalim adamların şerrinden kurtulmak için başınızı biraz daha kaldırınız, sesinizi yükseltiniz, onlardan korkmayınız. Bu baş kaldırılacak adamlar da gene yukarıdaki beyannamede şöyle tarif edilmiştir. Etrafınızda bulunan beyler, paşalar kimlerdir bilir misiniz? Onlar da sizin gibi insandır. O sıralarda İslam'ın Asr-ı Saadet'inden yani Peygamber Devri'nden bir yaprak isimli bir broşür ellerde dolaşıyordu. Anlaşıldığına göre yeni komünist ilkelerle ilk İslam akideleri arasında bir bağıntı kuruluyordu. Zaten Yeşil Ordu ve Komünist Partileri içinde Şeyh Servet gibi din adamları da vardı. Bu broşürü galiba o hazırlamıştı. Altında mühürü imzası bulunmayan fakat taşrada bazı mebuslar tarafından dağıtıldığı anlaşılan beyannamelerin Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa tarafından Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğine yansıtılmasından sonradır ki Yeşil Ordu işi Mustafa Kemal'i de ürkütmüş ve bu çabalar İstiklal Mahkemesi'ne götürülmüştür. Zaten ruhsatsız olan bu kuruluşların kapatılması cihetine gidilmiştir. Fakat tahkikatın dal budak salması da o günkü şartlara göre uygun görülmediği için sadece umumi katip Tokat mebusu Nazım Bey ile, parantez içinde eski valilerden, bazı arkadaşlarının mahkumiyetleriyle yetinilmiştir. O arada açıklanan ve elde bulunan nizamnamesine göre Yeşil Ordu ilkeleri şunlardı. Dipnot, Yeşil Ordu'nun 1920 sonlarında kurulduğu anlaşılmaktadır. Çünkü beyannamelerin Genelkurmay'a intikali Merkez Ordusu'nun 10 Ocak 1921 tarihli şifresiyle numara 647 olmuştur. Yeşil Ordu Teşkilatı Avrupa emperyalizminin hulul ve istilasını Asya'dan kovmak üzere teşekkül etmiş bir mücadele teşkilatıdır. Yeşil Ordu umum Türkiye'de dahi emperyalizm cereyanlarını ve sermayelerin haksız tegallüp ve tahakkümlerini ref ve izale etmekte tereddüt etmez. Yeşil Ordu, arazi ve umum servetten bütün efradı ahalinin ancak kendi çalışmaları ve kabiliyetleri nispetinde faydalanmalarını temine çalışır. Yeşil Ordu, harp ve askerlikten, kuvvetin kaynak olduğu mülkiyet hakkı davalarından nefret eder. Yeşil Ordu, İslamiyet'in bütün içtimai esaslarına dayanarak asr-ı saadetin, parantez içinde peygamber devrinin, müşterek samimiyetini iadeye ve batıdan gelmiş, kendini beğenmiş ihtirasları Asya'dan atmaya çalışmakla, yolunu, hak yolu, Allah yolu bilir vesaire. Yeşil Ordu'ya yeminle ve inanılır aza alınıyordu. Dipnot, Ankara İl Teşkilatı'nın Konya Mebusu Refik, parantez içinde Kor Altan ve Hüsrev Sami, parantez içinde Kızıldoğan, Selanik'te İttihat ve Terakki kurucularından Eskişehir Mebusu taraflarından yapıldığı fakat daha önce de Baytar Binbaşı Salih Bey tarafından, parantez içinde Halk İştiraki Yun Partisi'nden böyle bir teşekkülün vücuda getirildiği mahkemede ifade edilmiştir. Gene mahkeme safhalarından anlaşılmaktadır ki Yeşil Ordu kurucularından Nazım Bey ile Yunus Nadi Bey, Mustafa Kemal'i ziyaretle komünizm-bolşevizm hakkında konuşmada bulunmuşlardır. Fakat Mustafa Kemal bahsi şöyle özetlemiştir. Biz bunlardan hiçbiri olamayız. Ancak bir halk teşkilatı yapmalıyız ki halk bundan faydalansın. Fakat gene mahkeme safhaları göstermektedir ki Yeşil Ordu'dan resmen değilse de hükümetin haberi vardır. Çünkü Ankara'da ve Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından resmi bir komünist fırkası kurulduğu zaman dahiliye vekaletlerinin vilayetleri yayınladığı bir genelgede şu cümleler okunur. Dipnot, o zaman dahiliye vekili Adnan Adıvar Bey'di ve hem Yeşil Ordu hem resmi Komünist Partisi yöneticilerindendi. Komünist fırkası resmen teşekkül etti ve Yeşil Ordu Komünist fırkasına inkılap etti. Yani Komünist Partisi'ne çevrildi. Mahkeme sırasında Yunus Nadi Bey Yeşil Ordu'yu şöyle ifade etmiştir. Yeşil Ordu Cemiyeti'nin teşekkülünün hikmeti, giriştiğimiz istiklal ve kuruluş mücadelesinde Garp emperyalizmine karşı Büyük Şark İnkılabı'yla daha sıkı, daha makul ve mantıki bir yakınlık temininden ve zaten vaziyetin icabı bu olduğuna göre şayet bir gün Ruslarla hudutlarımızda buluşursak memleketimizde tahripkar tesirler yapabilecek meçhul inkılaba meydan vermemekten ibarettir. Fakat mahkeme bazı safhalardan ve şahitlikleri de dinlendikten sonra Yeşil Ordu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini devirerek milletin arzusu hilafına bir hükümet tesisine çalıştığı gerekçesiyle bu teşkilatın içinde bulunduklarını kabul ettiği, o günlerde Yunanlara iltica etmiş bulunan Çerkez Ethem, kardeşi Tevfik ve Reşit Beylerle bu konuda işbirliği yapan arkadaşlarının idamlarına gıyaben, gizli Komünist Partisi teşkili suçuyla da eski valilerden Tokat Mebusu Nazım Bey ile diğer iki arkadaşının 15'er sene hapsine karar verdi. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Yeşil Ordu ile ilgisi, Çerkez Ethem ve yakınlarının Yeşil Ordu Teşkilatı'na kazanılmış olmalarından ileri geliyordu. Zaten o zaman komünistlik, bolşeviklik sözleri Ankara'da ürkütücü sözler değildi. Çünkü mahkeme zabıtlarından, o sırada Ankara'da Millet Bahçesi'nde Mülkiye Kaymakamı Vakkas Ferit Bey ile Sovyet Sefaretinden Şerif Manatov'un komünistlik uygulamaları hakkında açık konferanslar verdikleri anlaşılmaktadır. Yeşil Ordu, Mustafa Kemal'in bu emriyle faaliyetlerini tatile mecbur edilmiştir. Fakat anlaşıldığına göre mensuplarından bazıları buna rağmen maskeli olarak çalışmayı sürdürmüşlerdir. Hatta sonunda bu teşekkülü kurmak için Yeşil Ordu, Halk İştiraki Yun, parantez içinde Komünist Fırkası denilen ve açık olarak kurulan fırkayla birleştirilerek faaliyet Halk İştiraki Yun adına yürütülmek istenmiştir. Dipnot, bu muhakemeler ve protokol hakkında Yakın Tarihimiz dergisinin birinci cildinde de bilgi vardır. Belgeler Harp Tarihi Teşkilatı'ndadır. Bir protokole göre Gizli Komünist Fırkası ile Yeşil Ordu, Halk İştiraki Yun Fırkası adı altında birleşmişlerdir. Bu birleşmenin gerçek gayeleri pek açık değildir. Bu protokolün altında Yeşil Ordu mühürüyle Halk İştiraki Yun Partisi adına Binbaşı Salih Hacıoğlu imzaları bulunuyordu. Dipnot, Baytar Binbaşı Trabzonlu Salih Bey'i daha sonraları her cephesiyle tanıdım. Aslında kendi halinde bir insandı. 1930'dan önceleri bir süre Trakya'da küçük bir istasyon memurluğunda çalışıyordu. Sonra memleketten göç etti ve yurt dışında öldü. Onun bir aralık siyasi işlere karışması sanıyorum ki ne fikri eğilimlerin ne siyasi bir ihtirasın değil, sadece bazı tanışıklıkların ve tesadüflerin eseri olsa gerekir. Yalnız bu arada kısaca şunu da belirtelim ki Ankara'da bir asr-ı saadet yaratmak çabasına düşen Yeşil Orducular bu asr-ı saadeti yalnız erkekler için istiyorlardı. Nitekim mahkeme safhalarında ortaya dökülen ifadelerden şunlar meydana çıkmıştır ki bu kuruluş önderleri ve kurucuları Yeşil Ordu toplantıları sırasında bazen bu toplantılara daha ziyade Sovyet ve Azerbaycan sefaretlerinde eşleri olan birkaç kadının hem de başörtüyle de olsa katılmalarından hep yadırgayışla bahsetmişlerdir. Halbuki asr-ı saadette çarşaf ve peçe yoktu. Kadınlar eşlerinin bütün işlerinde, savaşlarda bile onlarla hem de serbestçe beraberdiler.